افتادی ve insan.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurun. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Erdem Karagöz kardeşimiz bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa sunuyorum. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah, iyiyiz. Sizler de iyisiniz
de
inşallah.
Biz deyiz, teşekkür ederiz.
Sevgili TGRT FM dinleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum.
Çok sağ olun hocam. Hocam öncelikle iletişim adreslerimizi hatırlatalım. Sualler geliyor çünkü her hafta olduğu gibi. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam geçen hafta ve bir önceki hafta da öyle haremden bahsettik. Çünkü evet, gündemde çok yoğun bir şey var.
Kanuni'den ve haremden
evet,
bahsetmeye devam ediyoruz.
Evet, Kanuni Sultan Süleyman olan vazgeçemeyiz. Şimdi öncelikle konu devam edecek ama harem denilince ne anlamalıyız biz? Yani insanların kafasında bir harem var bazı insanların ama bir de gerçek evet, var.
Şimdi önce harem deyince değil de harem-i hümayun deyince diyelim.
Değil mi?
Zira
orijinal diyelim.
Padişaha ait olunca bir şey ona harem-i hümayun. Hümayun denildiği zaman padişaha ait demektir. Yani padişah seferdeyse sefer-i hümayundur. Padişah o ordudaysa orduyu hümayundur. Padişahın evi denildiği zaman da sarayı hümayun denilir. Hümayun o şeyde orada padişah var. Padişaha ait demektir.
Hususi bir kelime
hususi,
değil mi?
Hususi özel bir kelime o. Dolayısıyla biz harem-i hümayun dediğimiz an bu çok güzel bir sual oldu. İşte bir evin haremlik ve selamlık diye ayırdığımız gibi padişahın da haremlik ve selamlık bölümü diye iki tarafı birden anlaşılır. Erkekler ve bayanlar kısmı. Dolayısıyla Enderun Mektebi dediğimiz, Enderun dediğimiz padişaha ait özel o sarayın üçüncü avlusu. Artık üçüncü avluya hiç kimse giremez padişahın izni olmadan. Zira orası evi mesabesindedir. Bir sarayın devlet işlerinin, bütün işlerin görülmüş olduğu yerler vardır. Birinci avluda vardır, ikinci avluda vardır. Üçüncü avluya geçtiğimiz an o Bab-ı Saadet kapısından, Bab-ı Saadet, Saadet kapısı, yani artık padişah kapısı orası, padişaha ait özel bir yer. Dolayısıyla orada artık sadece erkekler kısmı ve oradan ayrılan bir de kadınlar kısmı var. Harem dediğimizde sadece hanımlar kısmını anlarız.
Evet.
Dolayısıyla harem-i hümayun dediğimizde hem erkekler hem kadınlara ait bölüm, iki bölüm anlaşılır.
Evet.
Dolayısıyla bir tarafta erkeklere ait kısımda malum olduğu üzere aynı zamanda imparatorluğun elit tabakası, idareciler kısmı yetişiyor. Bunlar devşirme sistemiyle alınan çocuklardan en zeki, en kabiliyetli olanları saray için ayrılıyorlar. Ve bunlar bir taraftan idare bilgilerini alırlarken bir taraftan eğitici, idareci yetiştiren mükemmel bir mektep burası. Enderun Mektebi diyoruz. Burada hem hizmet görüyorlar hem de devrin en güzel eğitimini en tecrübeli hocalarından elde ediyorlar, alıyorlar.
Hizmet derken orada günlük yaptıkları işler
tabii,
var
değil mi? Tabii günlük yaptıkları bunların hizmetleri var. Bu bir şahsi hizmetler. Bir padişaha mahsus hizmetler.
Mesela yani, birkaç örnek verseniz bize.
Tabii.
Daha iyi anlamamız açısından.
Yani şimdi bunlar bir gelişten itibaren belli dönem dönem dersleri var. Yani buraya giren bir çocuklar saray kültürü ve adabını öğrenirler, alırlar. Dersini alırlar. İkincisi artık oradaki daha üst kalite hocalardan fıkıh bilgileri, namaz abdest bilgileri, diğer bilgileri. Yani bunları hem tekrar ederler hem bir taraf. Zira bunlar daha önce Türk ailelerin yanında kalmıştır, acım ocağında kalmıştır. Temelli böyle hiçbir şey bilmeyen insanlar değildir.
Değil değil mi?
Değildir. Dolayısıyla orada artık saraydaki en üst derece hocalardan bu bilgilerini bir yenileme, tazeleme ve üzerine ilave bilgiler koyma şeklinde bir eğitimden geçmektedirler. İkincisi bunların çamaşırları var. Şimdi dediğiniz zaman yani seferli odası. Buradakiler bütün oradaki çocukların çamaşırlarıyla ilgilenirler. Kiler odası vardır. Bunlar oradaki insanların yemek, dağıtım, yeme, içme, bulaşık, kap, yıkanma yani o işleriyle ilgilenirler. Hazine odası bunlar oradaki iç hazinenin tamamen korunmasından, temizlenmesinden, hizmetinden sorumludurlar.
Yani sultanın mesela, hazinesi değil mi?
Tabii sultanın iç hazine, sultana ait olan hazine, padişaha ait olan. Onun korunmasından sorumludurlar. Mesela orada yine doğancı koğuşu. Padişaha ait hayvanlardan, şahinlerden, doğanlardan, av şeylerinden sorumludurlar. Evet. Onlarla ilgilenirler. Hasoda dediğimiz yere ise bunların seçilmiş insanları gelir en son. Bunlar ise padişahın bütün özel hizmetinden. Yani padişahın kahvesi mi verilecek?
Evet.
Suyu mu verilecek?
Yemeğe
mi verilecek? Tıraş mı edilecek? Her türlü hizmetinden bu insanlar, yanında olanlar, yanı başında hemen bütün. Zira oraya gelen insanlar her türlü artık şeyden geçmiş, eğitimden geçmiş ve gerçekten bağlılığı son derece en son şeyinde olan, defalarca sınavdan geçmiş olan kimseler. En güvenilir insanlar.
Husus sınavları mı var böyle?
Ya bu bir deneme tabii ki. Hususi sınav değil de siz birinci mesela bir öğretmensinizdir. Birinci sınıftan alırsın. Beşinci sınıfa kadar çocuğu getirirsin. Değil
evet,
mi?
Evet.
Bu arada çocuk birinci sınıftaki çocuk hocayı ne kadar sever? Üçteyken, beşteyken defalarca sen ona görev vermişsindir. Bir şeyler yapmışsındır. Birisi vardır ki verdiğin her görevi eksiksiz yapar getirir. Size karşı verdiğin bir işi hiç unutmaz. Hiç ihmal etmez, hiç savsaklamaz.
Evet.
Sen şimdi son sınıfta bir tane müdür dese ki bana en güvendiğin 3 talebeyi gönder. Şimdi siz 5 yıllık bir döneminizi öğretmen olarak gözün önünden geçirin şimdi Beyim Bey.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Doğru.
Yani şimdi hani böyle bir özel sınav diye illa değil ama mutlaka bunların sporculuk bakımından devamlı bir sarayda, orada sarayın avlusunda ok atma, diğer talimleri, güreşler, ata binme, kılıç kullanma bunları görüyorsunuz. Bu bir netice itibariyle sınav. Dersler, arkadaşlar arasında uyum, bir görev verildiği zaman o görevi hakkıyla yerine getirip getirememe. Bunların başındaki hocalar, bunların hocaları var bunlara.
Evet.
Artık tabii bizim bilemediğimiz nice başka sınavları da vardır. Bunların her birisi yazılı bir şekilde değil. Ben orada bir hocanın 5 yıllık bir talebe üzerindeki tasarrufu yazılmaz ama o hoca hemen 3 kişiyi tak tak tak çıkartır ve şunları alın der. Böylesi anlattığım sınav evet. dediğim husus biraz da bu şekilde. Dolayısıyla şimdi haremlik dediği, selamlık dediğimiz kısımda böyle çocukların bir eğitimi, bu gençlerin bu geleceğinde aynı zamanda idarecilerin yetişmiş olduğu bir yeri anlıyoruz. Diğer taraftan ise kadınlar bölümünü anlıyoruz. Kadınlar bölümü de yine padişahın annesi, padişahın hanımları, padişahın kızları, padişahın erkek çocukları, ki bunlar 11-12 yaşına kadar klasik dönemde normal sarayda bulunurlar ve daha sonra şeye gönderilirler, sancağa gönderilirler. Fakat Topkapı da belli bir müddet sonra, bir 100 yıllık dilimden sonra sancağa gitme de ortadan kalkacaktır. Artık hep haremde kalmaya başlayacaklardır. Şimşirlik denilen daireleri vardır onların. Ve bir de bütün bunların hizmetlerine göre cariyeler vardır. Cariyeler. Yani bu cariyeler işte dolayısıyla kadınlar kısmıdır burası. Bir de bunların erkek hadım dediğimiz, kara hadım dediğimiz görevlileri vardır. Ve bu görevliler oradaki hizmetleri yaparlar. Şimdi az önce saydığım erkek tarafı için görev, çalışma, eğitim ne varsa kadınlar içerisinde de içinde biz aynısını ifade edebiliriz. Yani oradaki hizmetin bir farklı versiyonunu kadınlar kısmında görebiliriz. Buraya da insanlar seçilerek alınır. Yani evet, belki mesela onları konuşuruz. Böylece Harem-i Hümayun dediğimiz zaman biz iki bölüm olarak anlayacağız. Osmanlı Harem-i
Hümayun. Öyle bir tasavvur edelim. Yani görenler muhakkak görmüşlerdir ama bir de hiç gitmeyenler de olabilir.
Evet, yani gidenler zaten benim anlatırken bunu çok iyi anlıyorlardır. Gitmeyenler içinde biraz daha şöyle şey yapacak olursak iki kapı olarak düşüneceğiz. Arası 100 metre aralıklı iki kapı. Evet. Bir taraftan harem dediğimiz kadınlar kısmına giriliyor.
Haşmetli bir kapı.
Haşmetli bir kapı var. Babüs Saade kapısı. Oradan padişahın doğrudan Enderun Mektebi dediğimiz, Enderun dediğimiz, iç kısım dediğimiz o bölüme girilmiş oluyor. O bölüm şöyle bir yine dikdörtgen veya kare planlı bir avlunun etrafında odalardan oluşur. Bu odalar işte buraya giren gençlerin, çocukların eğitim odalarıdır. Büyük ve küçük odalar. Seferli odası, evet. Kilerli odası, hazine odası, doğancı koğuşu, has oda şeklinde döner burası. Buranın bir öbür tarafı arada bir büyükçe bir sur gibi yüksek binalarla çevrili, kaplı. İkinci bir harem bölümü ortaya çıkar. Birbirinden tamamen ayrıdır. Sadece padişahın girip çıkabileceği bağlantılı kapılar vardır. Böylece evet. Değerlendirebiliriz yani. Harem-i Hümayun dediğimizde böylece ana şema gözümüzün önüne çıkmış olur.
Zaten artık internet var, kitaplar var.
Evet, insanlar oradan da isteyenler
de. Eskiden öyle bir anlatılır. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklar. Türkistan'dan İşte şimdi Türkmenistan, Tacikistan o taraflardan gelen hacılar iki farklı yol izlerlermiş hacca giderken. Birincisi işte İstanbul üzerinden, bir de tamamen kuzeyden gidiş varmış. Kuzeyden gidenler o taraftan gittiği için buradan İstanbul üzerinden gidenler derlermiş ki siz İstanbul'u görmediniz, sizin hacınız noksan kaldı. Yani İstanbul'u görmegen dünyaya gelmegen
demişler. Evet,
görmemiş doğru. Gibi olursun, görmemiş gibi olursun derlermiş. Şimdi harebi bilmeyen de şimdi.
Onlar da dönüşe İstanbul'dan mı gelirler?
Artık gelmeleri de lazım olur herhalde.
Evet.
Bunun gibi. Peki hocam, burada hareme seçilen aday, Harem-i Hümayun'a adaylar nasıl seçilirler? İlk daha başlangıçtan.
Tabii. Şimdi hani bir diğer tarafı belki burada da konuşmuştuk. Diğer tarafa erkek adaylar nasıl seçiliyor? Bir devşirme sistemi var Osmanlı'da. Evet. Devşirme sistemi. Bu devşirme sistemi içerisinde adaylar saraya alınıyorlar. Devşirme sistemi içerisinde. Kadınlar tarafına baktığımızda böyle bir sistem yok. Yani devşirmede küçük yaşta çocuklar alınıyorlar. Müslüman ediliyorlar. Müslüman ailelerin bunun bir sistemi var. Devşirme sistemi diye. Müslüman ailelerin yanında bir müddet kalıyorlar. Acemi ocağına alınıyorlar. Daha sonra büyük bir kısmı Yeniçeri oluyor bunların asker. Çok zekileri de hareme saraya alınıyorlar ve idareci yetişiyorlar. Mesela burada biz kız çocuklarını da böyle toplayalım devşirme sistemiyle diye bir usul yok.
Yok değil mi?
Böyle bir şey yok. Bu kız çocuklara nasıl alınıyor? Bunlar başlangıçta yine savaşlarda esir edilenler olabilir. Daha çok esir yoluyla yani Kırım Tatarları tarafından gelebilir veya donanmanın esir ettiği yerlerde elde edilenler olabilir.
Avrupa olabilir değil mi?
Tabii her taraf olabilir yani, bu. İtalyan, Fransa her taraf olabilir. Hiçbir şey için Arnavutluk. Yani savaş esnasında ele geçen kızlardan alınanlar olabilir. Peki hareme nasıl giriyorlar bunlar? Şimdi padişah, tahta çıkan bir padişah. Padişah tahta çıktığı zaman o da hediyeler gönderirler. Yani vali hediye olarak yanında bulunan bir cariyesini padişaha hediye edebilir. Valide sultan hediye edebilir. İşte Kırım Tatarı esir aldıklarından hediye edebilirler. Bu şekilde hareme hediye yollu esir edilmiş kimselerden gelir. Bunların bulunmadığı zamanlarda İstanbul Gümrük Emini, o zaman esir pazarları var belli bir şekilde. Zira temelli uygulama itibariyle kalkmış olan bir husus değil bu. Esir pazarları oradan ihtiyacı olduğu kadar gerekirse alabilir. Alır. Bu şekilde harem, çünkü netice itibariyle biz 150-200, ki 200'de olduğu çok nadirdir. Genelde 100-150 arasında cariyenin hizmet gördüğü bir alandır, hizmet yeridir. Ve ihtiyaçta her zaman olabilecek bir durumda değildir. Padişah değişikliklerinde biraz daha ortaya çıkar. Onda da insanların böyle hediyeler yoluyla oraya gelenleri olur. Ve bu şekilde ihtiyaç karşılanır. Çünkü bunlar başka türlü çok fazla memleket görevine gidecek insanlar değiller. Evet. Herhangi bir saray dışında görevleri de yok. Yeni padişah tahta çıktığında eski padişahın genelde beraber olduğu, aile hayatı yaşadığı insanlar eski saraya gönderilir. Ve o şekilde bir azalma dolayısıyla 20-30 tane yeni cariye oraya gelir. Sarayın, bu cariyelerin eğitmenleri her zaman içeridedir. İçeride bulunurlar. Dolayısıyla çok büyük bir ihtiyaç göstermez. Öyle anlatabiliriz. Yani usul bu 2-3 şekilde bir savaşlarda hediye elde edilen. İki hediye usulü gelmiş olan. Üçüncüsü de satın aldırma yoluyla alınan kimselerdir.
Evet. Tabii insanlar, şimdi günümüz insanı, biz de belki öyle baktığımız zaman sarayda cariye falan, böyle farklı niyetler, düşünceler akla geliyor. Ama hiç de öyle değil aslında, anlattığınız gibi. Peki burada seçildikten sonra bir eğitim alıyor dediniz.
Evet.
Ama bunun tabii yazılı bir şeyi yok bildiğimiz kadarıyla. Nasıl olurdu? Yani eğitimlerinde nasıl bir yöntem takip edilirdi?
Şimdi tabii son dönemlerinde özellikle daha çok buraya giren hocalar vasıtasıyla falan öğrenmek mümkün. Bir defa şunu söyleyelim Fehim Bey. Evet. Gerçekten gizlilik itibariyle Osmanlı Sarayı'ndan daha az gizli hiçbir yer göstermek mümkün değil. Yani burada binlerce insan kaldı. Binlerce insan kaldı. Binlerce insan dışarı çıktı. Azat edildi, evlendirildi, evlilik yoluyla çıktı. Harem hayatını bilen binlerce insan var. Ancak birincisi, hiç kimse, hiçbir harem mensubu, bunlara ilk öğretilen şey yazıydı. Bunların genelde %99 bizim bildiğimiz haremdeki kızlar yazı yazmayı ve okumayı bilirler.
Yani cahil değiller.
Değiller. Kesinlikle. İlk eğitimlerinden bir tanesi okuyup yazmadır. Kur'an-ı Kerim eğitimidir, öğrenmektir, fıkıh bilgisidir, dini bilgilerdir ve okuyup yazmaktır. Dolayısıyla biz biliyoruz ki bunlar hepsi okuma yazmayı biliyorlar diyebiliriz. Böyle olduğu halde binlerce insan dışarı çıktı bir yolla, bir şekilde. Hiçbir tanesi sarayın, o insanların merak ettiği, hani bir hükümdarın aşk hayatı, aile hayatı, insanlar genelde nasıl falan içeride böyle merak etti. Hiçbir şey yazmadılar. Bu bir defa şunu gösteriyor ki Osmanlı edebi ve terbiyesi çok yüksekti verdiği.
Değil mi?
Öyle.
Yani bir mahremiyet var.
Bir mahremiyet var. Bugün hangi Türk evinde, normal bir aile evinde bir mahremiyet yok? Mahremiyet ancak işte televizyonlarda görüyoruz. Belli bazı insanlar mahremiyet sınırını, şeyini aşıyorlar. Her gün biriyle, bir şekilde. Yani buna bakıp Türk aile yapısını ortaya koymak mümkün mü? Şu televizyonlarda bazı dizilere, bazı hareketlere bakıp, bazı insanların adı sanatçı diye geçinen bazı kimselerin
ilericilik
yaşayışlarına diye bakıp da Türk aile hayatını ortaya çıkarmak mümkün mü? Bir şey söyleyebilmek mümkün mü?
Değil tabii ki.
Değil. Dolayısıyla şimdi bunların da hiçbirisi, bu büyük bir edeptir, büyük bir terbiyedir. Bakın ben harem hakkında birkaç tane yabancı yazılanların sözünü burada kıymetli TGRT FM dinleyicileriyle paylaşayım. Bir tanesi, sarayın ikinci avluya girmelerine izin verilen yabancıların gidebildiği kadarını gördüm. İçeriği görmedim. Ama hükümdarlarına karşı huşu duyduklarını gösteren şahane bir sessizlik ve saygı içindeki sonsuz bir görevliler ve hizmetkarlar kalabalığıyla karşılaştım. Bakın şimdi ne diyor adam? Sarayın ikinci avluya girmelerine izin verilen yabancıların gidebildiği kadarını gördüm. Ya buraya zaten ikinci avlu demek, herkesin girebileceği, izinli girebileceği yerler. Padişah evi henüz başlamadı, o üçüncü avlu değil, Enderun kısmı değil. Bu ikinci avluya, buraya da genelde elçiler bu noktaya kadar gelebilirler.
Yani günümüzde elçiler, bilet alıp da girilen...
Kısım, o evet. Kısım. Ben oraya kadar gördüm. İçeriği görmedim. Gördüğü yerde anlatıyor şimdi, gördüğü yerde hükümdarlarına karşı huşu duyduklarını gösteren şahane bir sessizlik ve saygı içinde ki sonsuz bir görevliler ve hizmetkarlar kalabalığı. Yani şimdi ikinci avludaki Ned Henry Blood diye Voyage into the Levant 1683 tarihinde bunu yazıyor. Yine mesela bir başkası Jean-Baptiste Tavernier, kadınlar dairesine ilişkin bir bölümü buraya okuyucuya bu daireyi iyi bilmenin imkansızlığını anlatabilmek için dahil ediyorum. Eserine, kadınlarla ilgili bölüme gelince diyor ki, evet, buraya okuyucuya bu daireyi iyi bilmenin imkansızlığını anlatabilmek için.
Hayallerinizi zorlamayın diyor.
Zorlamayın diyor, dahil ediyorum. Buraya erkeklerin girmesi yasaktır ve bu yasak Hristiyan manastırındakinden çok daha büyük bir dikkat ve titizlikle uygulanır. Hmm. Yani siz artık anlayın diyor. Hristiyan manastırı falan filan
hikaye.
Hikaye bu, buradaki şeyin yanında. Sultanın aşk hayatının niteliği gizli tutulur. Aşk hayatının niteliği gizli tutulur. Bunun üzerine konuşmayacağım. Bu konu hakkında hiçbir bilgi de edinemedim. Ya bu adam araştırıyor yani. Şimdi gelmiş 1675'te 17. asrın ikinci yarısı. Adam araştırıyor bir şeyler yakalayabilmek için ama edinemedim. Bu konuda fantezi kurmak kolay. Yani fantazi kurarsınız olmayan bir şey üzerinde. Evet. Siz istediğiniz kadar fantazi kurarsınız. Ama doğru bir şeyler söylemek alabildiğine güçtür. Yani fantazi kurmak kolay. Çok evet, şeyler yapabilirsiniz. İnsanlar işte bugün bu kurgu diyor. Yapıyor değil mi fantazilerini? Evet. Evet. Kurgu diyor, senaryo diyor, bir şeyler diyor. Yani herkes yapıyor bir fantaziyi. Ama doğru şeyler söyleyebilmek mümkün değil diyor. Yani bunu bir yabancı ifade ediyor ve yazıyor.
Ve bundan 200 yıl önce, 250 yıl önce, 300 yıl önce.
400 yıl önce. Yani ya 300 küsür yıl
önce. Yakın hadi.
Evet, 300 küsür yıl
yani
önce.
Yani kaynaklara daha yakın.
Daha yakın.
Peki hocam, isterseniz bir kısa bir ara verelim. Ara verelim. Biraz dinlenelim.
Devam.
İkinci bölümde tekrar buluşmak edelim. Dileğiyle efendim.
Yeah.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz Kanuni Sultan Süleyman Han ve Harem-i Hümayun üzerine devam ediyor. Hocam, birinci bölümün sonuna doğru Harem-i Hümayun'daki cariyelerin
iletişim bilgilerini
verelim mi? Mısınız? Peki yine verelim. Tamam. TGRT FM @tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Dinleyicilerimiz ezberlemişlerdir. Yazmışlar
evet.
Ama İzmir'e de vermiş olalım. Cariyelerin Harem-i Hümayun'daki eğitimleri nasıldı? Günlük olarak neler yaparlardı? Böyle bir kısa bir öz bir bilgi alalım hocam sizden.
Şimdi bu açıklamalarda bulunuyordum.
Evet,
oraya
yabancı.
Girmeden bir kişi daha François Petit'te Crocs var. İsterseniz ondan da bir açıklamada bulunayım. Bunlar gerçekten çok önemli. Bugün bizim dinleyicilerimizin bilmesi lazım gelen hususlar. Yani yazılan her şeyin, haremle ilgili yazılmış olan her şeyin aslında bir fantaziden öte gitmediğini, kim ne yazarsa yazsın, o olmadığını, onun ne olduğunu anlamak isteyenlerin, bir Müslümanın aile hayatının ne olmasından hareketle bakmalarının yeterli olduğunu ben düşünüyorum. Ve Kanuni'nin eserlerine, sözlerine, hareketlerine baksınlar, neticeyi de çıkartırlar her türlü. Yabancılar işte en fazla bunlar fantazi yapanlar, romanlar, şeyler, ama doğru olanları, hakkıyla konuşanları, hani yiğidi öldür hakkını yeme derler. Evet. Hakkıyla konuşanlardan örnekler veriyorum ki meseleyi anlasınlar.
Evet.
Diyor ki François Petit, kardeşim, Osmanlı imparatorlarının sarayı konusundaki merakını herkesten kolay giderebilirim. Yani mektubunda yazıyor, kardeşim diyor, Osmanlı imparatorlarının sarayı konusundaki merakını herkesten kolay giderebilirim. Çünkü 20 yıldan fazla bir süredir bu sarayın içine kapalı kalmış biri olarak güzelliklerini, yaşam tarzını, disiplinini gözlemleme zamanım oldu. 20 yıldan fazla sarayda kalan birisi bunu yazıyor. Oralarda, Türkiye'de kalan. Çeşitli yabancı gezginlerin bir kısmı dilimize de çevrilmiş olan birçok fantastik tasvirine inanılacak olursa, bu sarayın büyülü bir yer olmadığını hayal etmemek güçtür. Fakat sarayın asıl güzelliği içinde gözlenen düzende ve burada yaşayan güçlü kişilerin hizmetine bakacak olanların eğitiminde yatar.
Değil mi? Eser ortada.
Eser ortada. Yani asıl olan bu saraydaki verilmiş olan eğitimdir. Bunların yetişmesidir. Budur. Yoksa diğeri fantastik tasvirler diyor. Başkalarının fantastik, ben bunları söyleyemem, böyle bir şey yok. Fantastik tasvirleri bir tarafa bırakacak olursak asıl olan buradaki husus bu. Şimdi aslında bu sarayın işte biz bu kısmını, teşkilat yapısını biliyoruz. Bunlar çok bilinmeyen şeyler değil, hususlar değil, teşkilat yapısı. Yani nasıl öbür tarafta erkeklerin almış olduğu bir eğitim varsa, saraya gelen bir kız da aynı şekilde önce saray terbiyesini alıyor ve kültürünü alıyor, edebini alıyor. Şimdi Fehim Bey, dünyanın bir numaralı devletinin siz sarayına giriyorsunuz. Herhalde bir insan, zaten köle bunlar. Şimdi bir köleyi düşün, bir köle. Hangi köle, bir köyde bir köyün ağası var, bir de köyün sığırtmacı var.
Evet.
Köyün ağasının da hizmetkarı var, sığırtmacının da hizmetkarı var. Şimdi ağanın hizmetkarının sen köydeki pozisyonunu, köydeki konumunu düşün. Ya ağanın hizmetkarı köydeki diğer hür insanlardan çok daha kudretli biridir.
Evet.
O hizmetkarın gezişini şöyle bir gözünün önüne geçir. Ona ağanın hizmetkarına kim yan gözle bakabilir? Kim ters bakabilir? Bırak başkaları ağanın kölesi olmak isterler. O hizmetkarı. Kaldı ki Ahmet Cevdet Paşa öyle söyler. Yani o İslamiyet'te köle, insanların kölelik dediğiniz zaman köle zannetmeyin, efendisi onun kölesidir. Öyle dinimiz öyle emirler veriyor ki, yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin, ona şöyle bakacaksın, onu üzmeyeceksin, onu kırmayacaksın. Değil mi? Geçen de söylemiştik belki de bunu. Yani kim sanki köle? Kim köle, kim efendi belli değil. Kim köle, kim efendi belli değil. Şimdi siz basit bir köle geliyor dünyanın en büyük devletinin, padişahının, sarayının hizmetinde oluyor. Ve bu bir gün kendisinin bir valide sultan, padişahın anası da olabileceği bir noktada bir insanı düşünün.
Bunu bilerek mi başlangıçta, biliyorlar mı?
Bilmez mi? Oraya geldiği gün, oraya girdiği gün kendinin neyin beklediğini bilebilecek bir vasıfta. Bir defa eğer hediye manasında geliyorsa zaten biliyor. Satın alındıysa kimin satın aldığını biliyor.
Evet.
Şimdi ortada böyle bir durum var. Şimdi o insanın kendini insanın o insanın yerine koyabilmesi lazım. Yoksa başka bir şeyle değil, oturduğu evinde kahvesini yudumlarken yahu ben şöyle olsam acaba neler yapardım diye kurgu yapmak değil.
Evet.
Sen olsan bunları yapardın. O ayrı. Bugün herkes her kapta içinde olan sızar.
Deme şöyle böyle bir söz vardı sizin bir.
Tabii.
Nasıl duyuyor mu?
Deme şak. Deme sakın şöyle böyle bir söz. Gel sen dahi söyle öyle bir söz demişler. Sen olsan onu yaparsın. Yani yazdığını, eğer kendi kurgunu, kendi senaryonu yapıyorsan kendini yazıyorsun.
Evet.
Kendi içinde olanı.
Kapta ne varsa.
O sızar.
O suyu.
Tabii. Dış yüzünde ne, iç yüzünde ne varsa dış yüzüne o sızar demiş. İçeride ne varsa dışına onu veriyor. Dolayısıyla sen o insanın yerine kendini koyabileceksin ki tarihi kurgun ona göre uygun olacak. O padişahların yaşantılarına, hareketlerine, sözlerine uygun bir şekilde gidecek. Şimdi, dolayısıyla o insanlar bunu biliyorlar. Kaldı ki bunlar zaten içeriye yabancı bir dinde değil, köle olan insan Müslüman olarak içeri giriyor. Müslüman bir kimse oraya gönderilir. Müslüman olmayan biri alınmaz. Zira zorlayamazsın onu. Köle de olsa sen şu dini inanacaksın diye zorlayamazsın. Zorlama meselesi yok. Netice itibariyle bunlar yaşı çok küçükken alınan insan değiller. Reşit olan insanlar alınıyor içeriye.
Evet.
Ve ilk yapılan şey bunlara dini terbiyeyi saray kültürü içerisinde vermek. O Osmanlı saray edebi, ahlakı, yüksek eğitimi, edebiyatı, dili bunu bir defa veriyor. Zira bunların hangisinin siz padişahın anası olacağını bilemezsiniz. Hepsine aynı eğitimi veriyor. Hangisinden padişah, hangisi ayrılacak? O anda bunun içeri girerken şu padişah namzedi diye alınmıyor. Hepsi bir cariye, bir hizmetkar. Saray cariyesi, hizmetkarı diye alınıyor. Bunların içerisinde bir yıl, iki yıl, üç yıl içerisinde aklıyla, zekasıyla, hareketleriyle kendini daha ön plana çıkartanlar. Zira güzelliği demiyorum.
Evet.
Güzelliği demiyorum. Güzellik dediğiniz an saraya giren hepsinde padişahın hanımı olabilecek güzelliği taşır.
Yani.
Ya çirkin birini alacak halleri yok.
Tenzih ediyoruz tabii. Çirkin
yani bu
ama.
Evet. Her şeyde bir güzellik bulunur diyor ya. Her çirkinde bir güzellik, inci gibi görünür dişler zencide
evet.
Diye. Yani o ayrı bir husus. Genel itibariyle bunları söylüyoruz. Yani
evet.
Öte bir güzellik. Şimdi padişahın namzedi eşi olacak bir kimse de öte bir güzellik diyelim. İleri şekilde bir güzellik. Kaldı ki gönül kimi sevdi? Güzel odur.
Evet.
Hürrem Sultan'ı da ya kaynaklar işte güzel değildi diyor. Güzel değildi. Güzel olmadığını nereden biliyorsun?
Yani yanında mıydın?
Hayır, o da fotoğraf, çizilen şeyler. Onun adına. Peki bunları gören var mı? O resimleri çizenler onu gördü mü?
Evet.
Yok.
Mümkün değil.
Ya şimdi demek ki ortada bir tasvir var. Bir tasvir. Tasvirden hareket ediyorlar. Yoksa onların güzel değil. Peki ortaya çıkan şeyi Hürrem isminden söylüyorlar. Şen, neşeli. Neye göre? İsmine göre. İsmi Hürrem. Öyleyse neşeli. Peki ismi
asi olsa?
Asi olacaktı. Çok asi. Asi olsaydı çok asi bir kız olacaktı. O zaman şeyine uygun olacaktı. Hüzün olsaydı çok kederli birisi olacaktı. Zaten az kederli değildi Hürrem Sultan. Ya. Çocuklarının daha ikinci senesinde iki çocuğu öldü, vefat etti. En sevdiği evlatları Mehmet'ti. Sancak Bey olduktan bir sene sonra vefat etti. Cihangir biraz rahatsız bir çocuktu. Onun peşinde geçtiği ömrü, o vefat edince çok çok üzüldü. Kendisi ne sıkıntılarla ve 52 yaş gibi, gerçekten genç bir yaşta hayata gözlerini kapayacaktır. Neye göre konuşuyor insanlar? İsmine göre konuşuyor, bakın ismindeki. Hani bu, bazı şey bunlar lakaptır, bazı hususlar. Adamın ismine Nureddin koymuş. Dinin nuru. Halbuki evet. Dinin nurunu söndürmeye çalışıyor. Adamın isminden kendisi ortaya çıkar mı?
Evet.
Mümkün mü? Yani bazen böyle isimler cisimlerle çok terstir. Ama bizim tarih yazarları, efendim bu güzel değildi de çok şendi, çok şirindi. Olabilir. Olmaz demiyorum. Ama olurluğunu gösterecek öyle isimle cisimle gidersen çoğu da olmaz. Çoğu da yanlıştır. Bütün bunlar. Demem o ki saraya giren her insan güzellik itibariyle belli bir güzelliği var. Ama ilmi yok. İlmi olmayabilir. Saray edebi yok. Saray kültürü yok. İşte asıl olan bu noktada ona bu eğitimi veriyorlar. Demek ki burada da bir eğitim. İkinci tarafta erkeklerin işleri vardı demiştim.
Evet.
Burada da işler var. Burada da yine aynı şekilde padişahın kızları, padişahın oğulları, küçük yaştaki 3-5-7 11 yaşına kadar oğulları, padişahın hanımları, padişahın annesi, padişahın kendisi. Bunlarla ilgili her birinin cariyeleri vardır ki onların hizmetlerini görürler, işlerini görürler. Yani padişahın hanımlığı olacak 3-5 veya 7 cariyeyi bir tarafta, ki bunlar Haseki'dir, bunlar Gözde'dir, isimleri değişiktir. Bunları bir tarafa alıyoruz, geride 150 tane cariye var şimdi.
Evet.
Dolayısıyla bunlar böyle. Peki üçüncüsü, bir bayan için en güzel işlerden bir tanesi nedir?
O zamana göre mi? Bu zamana göre mi?
Bu zamana göre, o zamana göre.
Evet.
Bu zamana göre değil tabii.
Değil.
Ama 17. yüzyılda, 18'de, 19'da, şöyle 20-30 sene öncesine gidersek, bir bayan için en güzel meşguliyet
dikiş, nakış.
Dikiş, nakış, biçki, el işi değil mi bak?
Evet.
İşte her birisi bunların biçki, dikiş, nakış işleri bunların elindedir. Bir bayan için. Neyse, sarayda da aynı zamanda onların bir hizmeti de biçki, dikiş, nakış gibi hususiyetlerdir. El işleridir. Bunları yaparlar. Yazı, çizi ve şeyi yanında. Bu tip işlerle meşgul olurlar. Ya bunların hocaları vardır, kitap okumaları vardır, namaz şeyleri vardır, işleri vardır, ders okumaları vardır ve bunları vardır. Peki bunlar ne zaman? Belli bir dönem. Ve bunlar da aynı şekilde hayatın içerisine atılacaklar. Belli bir müddet içerisinde aynı şekilde bu kadınlar içeride bir sıkıntı olan azat edilir, evlendirilir. Veya Enderun mektebinden çıkan gençler evlendirilmek istendiği zaman bu kadınların bir tanesiyle evlendirilirler, imparatorluğun her tarafına giderler. Veya bir kısmı padişahın namzedi olarak o tarafa ayrılırlar. Dolayısıyla bu kadınların normal bir hayat içerisindeki saraydaki işlevi, saraydaki görevlerini bu şekilde 3 bir görevleri, 2 eğitimleri, 3 kendi meşguliyetleri şeklinde ayırabiliriz. Ki bir işte o zaman normal bir evde de bir kadının görevi itibariyle düşündüğümüzde aynı şeyleri görüyoruz. Burada da aynısını görüyoruz. Tabii bunların eğlenceleri var, oyunları var yerine göre. Osmanlı'da oyun ve eğlence dediğinde bayram günleridir, kandil günleridir.
Hususi günlerdir.
Hususi günlerdir. Yani mesela bayram, o eğlence, Enderun Mektebi'nde bunlar yazılıdır.
Evet.
Neler yaptıkları o gece, o çok şey. Bayram. Bayramda nasıl bir eğlence olur Fehim Bey?
Yani.
Mübarek bayram günü, Ramazan'ı geçirmişler, bayram sevinci, bayram eğlencesi. Demek ki bir meşru daire içerisindeki bir oyun ve eğlenceden bahsediyoruz biz.
Zaten yasak değil.
Anormal bir şey değil. Yani nasıl bizim bir bayram gelir, eğlence, ziyaretler, oyunlar, çocukları. Orada da aynı şeyler. Gezileri olur. Geziler olduğu zaman halvet denilir. Günler öncesinden sokaklar yapılır. Sokak kimsenin görmediği. Kale surları gibi yollar, sokaklar, dışarı çıkışlar, gidecekleri yerler, bahçeleri, bağları, yeri bellidir. Ne olacağı, bu kadınlar öyle bir şey içerisinden giderler. Bunları kimse görmez. Bunların özel anlatılış şeyleri var, eserleri var bunlara. Nasıl yollar yapılıyor? Hiç kimse, o görevliler, kuş bir tanesi, bir kişi orayı görecek. Bir kişi görmeye teşebbüs edecek. Padişah. Evet.
Evet. Peki. Yeni bir sorumuz var.
Evet.
Padişahın Harem-i Hümayun'daki bir günü nasıl geçerdi? Neler yaparlardı?
Padişahın bir günü.
Evet. Yani yemek nasıl yenirdi? Misafir var mıydı? Şöyle hususi bir anını mesela. Tabii 24 saat onlar.
Evet. Şimdi padişah şayet gündüz saray haricine çıkmayacağını düşünelim. Yani evet. Padişah saray dışına, saray haricine çıkabilir bir görevle. Saray haricine çıkmayacak olursa harem dairesine bitişik mabeyin daireleri vardır. Yani mabeyin dairesi dediğimizde iki ara, aradaki bir daire. Yani nasıl arada? İşte haremlikle selamlık arasında. Bir daire, mabeyin. İki tarafa da geçişi vardır buradan padişahın. Orta bir oda. Dolayısıyla bak ne kadar önemli, ayrı bir hususiyet olduğunu biz buradan anlıyoruz birbirinden. Hani bugün bizi de erkek, bazı erkek görevlilerin has oda başı harem tarafında gezdiği gibi böyle ucube şeyler var ya,
evet.
Bir gösteriler, kurgular var. Bunlar son derece yanlış olan hususlar. Mabeyin dairesinde padişah genelde geçirtir gününü. Orada çünkü bir taraftan devlet işlerini oradan takip eder. Oradan bilgilendirilir. Görüşecekse oradan görüşür. Burada padişahla yanında genelde has oda başı bulunur. Has oda başı, has oda yani Enderun Mektebi'nin en üst kademesi. Buradaki insanlar artık padişahın en mahremi, sırdaşı yanında olan insanlardır. Az önce dediğimiz gibi buradan çıktığı zaman artık dışarıda devletin en yüksek görevlilerinden bir tanesi olarak taşra hizmetine çıkacak adamlardır. Burada has oda başı bulunur ve 12 has oda ağası ve sair ağalar. Ya bu ağalar dediğimiz zaman Enderun'un en üst görevlileridir. Padişahın en yakın nedimleridir, dostlarıdır, görevlileridir. Padişah burada mesela kahvesini silahtar ağa, kahve içecek, silahtar ağa. Padişaha kahvesini getirir ve takdim eder. Şerbetini çuhadara verir. Yani kimin ne yapacağı.
Görevler belli.
Görevler bellidir. Saat 11'de yemeğini yer. Erken geldi değil mi?
Evet.
Size.
He? Niye öyle?
Padişah çünkü sabah namazına kalkar. Sabah namazına.
Ondan sonra yatılmaz değil
tabii,
mi?
Tabii yatılmaz kesinlikle. İşlerini sabah namazına kalkıp hiç yatmayan erken kalkarlar dolayısıyla. Sabahtan bir saat önce namazdan kalktıklarını düşünün. İşleri, bir takım şeyleri. 11'de yemek yenir. Yemekleri sofraya kilercibaşı ağa getirir. Sofraya kilercibaşı ağa. Porselen tabaklar içerisinde yemekler yenir, porselen. Şimdi bazen çok şey yapmak için altın taslar halbuki kullanmaz padişah. Evet. Hemen bazen hani padişah işte altın tabaklarda yer falan filan.
Debdebeli sanki.
Yok böyle bir durum. Padişah yemek yerken rikaptara mesela sinekleri varsa onları çıkartır yelpazeyle. Böyle bir durum olursa. Yemekler çeşitlidir, mütenevvidir falan denir. Çeşitlidir ama az ve iktisatlı bir şekildedir. Fazla konulmaz. Padişah yemeğe bağdaş kurup oturur.
Tek mi yer padişah?
Tek yer.
Yani yanında ailesi
Fatih'in
olmaz.
Fatih'in kanunnamesi de vardır o. Padişah yalnız yer. Olmaz.
Neden? Neden tek yer?
Yani neden tek yer? Bunun
hususi
bazı
bir şey var mı?
Hususi bir şey Fatih Kanun Fatih'e kadar pek bu şey uygulanmıyor.
Uygulanmıyor.
Uygulanmıyor ama Fatih mesela hükümdarcadır Fatih'in her şeyi, işi. Hükümdarcadır. Dolayısıyla Fatih Osmanlı Devleti'nde yani devleti, hükümdarlık, hükümdarı gerçekten hükümdar konumuna getiren kişi olarak kanunuyla, her türlü hareketleriyle, nizamıyla, insan olarak görülür Fatih Sultan Mehmet. Mesela Fatih'e kadar divan toplantılarına padişah başkanlık ederdi. Bir divan toplantısında adamın biri, insanlar gelebilirdi, görüşürdü,
açıktı,
çok rahattı, tabii açıktı. Toplantının bulunduğu yere göre de değişir o. Bir gün bir köylünün bir tanesi giriyor. Hangisinde de padişahın olduğunu bilmiyor. Kangınız padişah diyor. Ona bir arzu halim var diyor. Arzım var diyor. Kangınız padişah diyor. şimdi divana girmiş bağırıyor adam. Evet. Yani siz şimdi bir dünya imparatorluğu, dünya devleti, haşmeti bir meseleler görüşülüyor. Adam giriyor böyle bir ifade ve tarz hareketini düşünün. Değil mi? Şimdi tabii padişahın da yanında hanımı bu hizmet eden kadınlar tarafında olduğu zaman hanımıyla belki yiyebilir ama onu da almıyor padişah. Ayrı bir odada yiyor. Mesela hanımı, beraber olacağı hanımı var. Yemek yiyecek erken. Dışarıda ayrı bir odada yiyor yemeğini.
Evet.
Padişahın tabii insanların çok rahat her şeyi söyleyebileceği, her şeyi konuşabileceği, her şeyi anlatabileceği bir noktada da kişinin olmaması lazım.
Evet.
Ya bazı şeyler hani ayağa düşmek, ayağa düşürmek vardır ya.
Evet.
Onun da olmaması lazım. Belki de Fatih Sultan Mehmet böyle bir noktayı yakalıyor. Çocuğun eğitiminde, çocuğun fazla haşır neşir olmak, belki edebinde, ahlakında bir düşüklük olabilecek. Babasıyla konuşmasında bazı şeyler olabilecek. Bu bir sultanca bir eğitimin, padişahça bir eğitimin, yetişmenin mutlaka ki bunda çok önemli faydaları vardır diye düşünmek gerekir.
Evet, çok.
Yoksa insan için tabii beraber yemek yemenin şimdi aleyhinde
değil,
olacak
değil.
Durumda değiliz. Değil. Kendileri de bunu bilirler.
Doğru.
Fakat onlar daha farklı yetişmek zorundalar. Daha farklı yetişmek zorundalar. Böyle olaya bakmak lazım. Yemeklerini bağdaş kurup
evet.
yerler. Yani bazen masa kuruyorlar, kurduruyorlar. Bunlar çok tabii yanlış. Bağdaş kurup yere. Yemeğin kendileri yalnız yüksek bir sedir gibidir o. Yerden hafif
evet.
bir şey. Bağdaş kurup oturdukları bir sedir gibi. Ama yemeği de aşağıya koydurmazlar nimeti. Onu da bizim bugün sofra dediğimiz usulde sofra serilir. Ve onun üzerinde sofra tablaları gibi tablası onun üzerine gelir. Yemek yine kendinin bir miktar üzerindedir.
Evet. Yine hürmet var yani nimete. Peki hocam çok güzel ama yine bir ara vermek istiyoruz.
Yemeğe devam edelim.
Edelim şimdi. Evet.
Peki.
İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih ve İnsan programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Yeni açan dinleyicilerimiz olursa diye hatırlatayım. Konumuz Kanuni Sultan Süleyman Han ve Harem-i Hümayun. Ve şimdi de inşallah Hürrem Sultan'dan bahsedeceğiz. Ama yemekte kalmıştık. Yani padişahın bir günde yaptığı işlerden yemek nasıl yerdi ve diğer... Hocam buyurun.
Evet. Padişah yemek yiyordu. Şimdi yemekler dediğimiz gibi seyyar bir masa. Bizim sofra dediğimiz usulde onların üzerine konuluyor. Ve nimetin daha aşağıda olmamasına dikkat ediliyor. Sofra hazırlanınca kilerciler bir büyük havlu ile diz örtüsü, padişahın sevdiği meşrubatları getiriyorlar. Havluyu sofranın üzerine, diz örtüsünü padişahın önüne seriyorlar. Bunları kilerciler yapıyorlar. Ardından kilerci başı emri altındaki çaşnigirlerle beraber matbaa gidiyor.
Matbaa
amire denir Osmanlı'da. Yani mutfak.
Mutfak.
Bizim. Evet. Şimdi onu anlatınca bazen insan ister istemez o dili biz çok kullandığımız için kangınız, bu şekilde ifade ediyoruz. Kangınız der gibi. Şimdi gidiyor, orada yemek dolu sahanlar hazır buluyor. Yemekler hazır. O vardığı an yemekler sahanlara konulmuş ve hazır. Bunlar da yine çok büyük porselendir bu kaplar. Büyük porselen kaplardır. Orada hazırdır girdiği zaman. Bu sahanlara alan çaşnigirler evvela bunu kendilerine teslim eden aççılara birer kaşık uzatıp onlara tattırıyorlar.
Tattırırlar.
Neden? Hazırlayanlar bu çok test tabii mi? Artık bilinen testtir evet. Bu. Zehirlenme şeyine karşılıktır bu. Evet. Çünkü padişahın mutfağı sarayın diğer mutfağından tamamen ayrıdır. Sarayın o bizim bugün bildiğimiz büyük mutfaklarında pişmez bu padişahın yeme. Kuşhane dediğimiz harem kısmında, haremin hemen haremin selamlık kısmına bakan kısmında kuşhane oraya doğru bakar. Dıştandır bu.
Haremin kuş beslenen yer zannedilmesin. Kuş beslenen yer zannedilmesin.
Kuş beslenen yer zannedilmesin ama kuş evi gibi bir şey vardır. Onların bellidir. Yani. Orada ben haremden şu neye benziyor? Hocam kuş evlerine benziyor derler talebeler. Evet. İşte orası kuşhane derim ben de. Gerçekten o şekildedir. Ve orada önce onlara tattırırlar oradaki ve onları tattırdıktan sonra bu yemekleri alırlar, padişahın bulunduğu salona getirirler. Oraya getirdikten sonra bu defa getirenler orada bir de kendileri tadarlar. İkinci kez. Yani sen yolda mesela bir şey yapabilir adam.
Evet.
Oraya getirirken ikinci orada. Onlar bunu yaparlar, işte o zaman artık şey bunu teslim almış olur.
Kilerci
başı. Teslim almış olur ve artık kilerci başı padişaha servis yapmaya başlar.
Bizzat kendisi.
Yine mesela suyunu en emin adamlarından bir tanesi takdim eder padişaha her şeyi. Ve orada padişahın yemeğe yaklaşık bir 3 çeyrek saat sürer.
3 çeyrek.
Yani evet, 45 dakika. 45 dakika. Bu da yemeği ağır ağır yer padişah. Son derece ağır ağır yer. Peki yemek yenirken neler yapılır?
Evet.
Yemek yenirken yanında yine ağalarından bir tanesi geçmiş ecdadının menkıbelerini, gazalarını, hayatını okur. Tarihten okur. Bu genelde kendi ecdadıdır. Kendi geçmiş tarihinden oradan okur. Yani yemek esnasında dahi padişahın bir noktada ilmi faaliyeti devam ediyor.
Evet.
Yani buradakine tarih bilgisi. Tarih bilgisi. Bu hiçbir zaman bitmez. Osmanlı padişahları her ne yaparlarsa yapsınlar, ilmi faaliyet onun bir yanındadır. Ya bir şey sadece işte yemek yiyor değil bakın.
Evet.
Yemek yerken ilmi faaliyet var. Biz bunu aynı zamanda neredeyken konuşmuştuk? Seferde konuşmuştuk
Yavuz
değil mi?
Sultan Selim.
Seferlerinde giderken yanında alimler münazara ederek giderler.
At
bir
üstünde.
Meseleyi at üstünde. Yanında da alimler bir meseleyi tartışırlar. Veya bir alim kitap okur.
Mütalaa
eder. Kitap mütalaası eder. Yavuz'un bir eseri bitirdiğini söylemiştim. Hatırında
evet,
mı?
Evet. Kabusname miydi?
Yok.
Unutmuşuz.
Evet. El-Nücumuz-Zahire.
Evet. El-Nücumuz-Zahire.
Mesela Arapça büyük bir eseri bitirdiğini. Yani bu illa hani bir kişi değil. Bazen alimlerin bir meseleyi tartışması vardır. Müzakeresi vardır. Bazen bir alimin bir konuyu padişaha anlatması vardır. Yani mutlaka siz giderken o vakti değerlendirmek. Ya ben yol yürüdüm de yoruldum.
Bahane yok.
Yok yani. Orada aynı zamanda bir dinlenme, bir iş, bir meşgale var. Ve bu eğitim işte. Eğitim ve ilim. Biz bunu yemekte de bak aynı şekilde görüyoruz. Kilercibaşı bu şekilde yemekleri. Padişah bunun dışında bir köşke gidecek olursa önceden belirlenir. Oraya gider. Yine aynı şekilde hem devlet meseleleriyle hem diğer şeylerle. Namaz meseleleri ağalar camiinde aynı şekilde ağalarıyla beraber namazlarını orada kılar. Bir cemaatle. Bu şekilde padişahın günlük hayatı. Tabii biz bir normal hayat olarak bunu değerlendirdik. Arz günü vardır, divan günü vardır, cuma günü vardır, cuma selamlığı vardır, sefer şeyleri vardır. Normal bir gün itibariyle düşündüğümüz zaman, çünkü padişah genelde görevlerini kendi üzerinden bir takım insanlara vermiş durumdadır. Mührü Hümayun sadrazamdadır. O padişah adına bütün işleri gören kimsedir. Dini meselelerinde Şeyhülislam, kazaskerler her türlü meseleleri gören bir husustadırlar. Bunlar padişaha arza, yapılacak olan işleri arza, padişaha arz ederler. Padişah bunları değerlendirir, düşünür. Okeyler, okeylediği zaman yollar. Yeniden değerlendirilmesini isterse üzerine düşer, yeniden görüşülmesini ister. Dolayısıyla bu şekilde devam eder. Günlük normal bir şey, yemek şeyinden bir bahis aslında vermiş olduk evet. Bu şekilde. Belki kıymetli dinleyiciler için de güzel olmuştur.
Belki uygulayanlar çıkar. Peki, vaktimiz daraldı ama yine de bir girizgah olsun. Çünkü devam edeceğiz herhalde, haftaya da öyle gözüküyor. Hürrem Sultan, hakkında da biraz bahsetseniz bize.
Evet.
Hürrem... Bir yazı yazdınız, sitenizde de var.
Evet, siteme bugün evet. Hürrem Sultan'la ilgili bir yazı yazdım. Dediğiniz gibi gerçekten Fehim Bey, haftaya herhalde muhtemelen gireriz bu konuya. Zira Hürrem Sultan'ı uzunca anlatmak lazım. Uzunca anlatmak lazım, konuşmak lazım. Yani uzunca derken yine bilinen kısmıyla, bilinen noktalarıyla dinleyicilerimize şöyle bir onu kim olduğunu, ne olduğunu, nasıl bir anne olduğunu, nasıl bir hanım ve eş olduğunu, nasıl yetiştiğini kısaca bahsetmek gerekir. Zira Hürrem Sultan kimdir denildiği zaman insanların kafasında bilenlerin tek bir nokta ortaya çıkıyor. Şehzade Mustafa meselesi.
Evet.
Yani Kanuni Sultan Süleyman bir baba olarak yaşayabileceği en zor iki sınavdan geçti. Maalesef iki oğlunu isyanıyla karşılaştı. Bu Kanuni Sultan Süleyman için, bir baba için çok zor bir hadisedir. Şehzade Mustafa'nın isyanının çok açık ve net olduğu belli değildi. Bunu da konuşuruz yeri geldiği zaman. Çok açık ve net bir şekilde isyanı ortada yoktu. Değildi. Fakat emareleri vardı. Dolayısıyla Kanuni orada acele etti denebilir belki Mustafa'yı ortadan kaldırtmakta. Ama bir diğeri Bayezid Hürrem'in oğluydu. Hürrem'den olma oğluydu.
Evet.
Mesela onda çok öldürtmemek için çok direndi. Fakat çok açık, çok net bir isyandı. Belki Mustafa'da hatalı olduğunu bildiği için burada fazla direndi. Ben öyle değerlendiriyorum.
Evet.
Şimdi işte Hürrem'i söylediğimiz zaman bir tek bu. Bunu ortadan kaldıralım. Mustafa meselesini kaldıralım ortada. Hürrem'le ilgili şu ağızlarına böyle Hürrem'i hani pelesenk eden, bugün bütün o senaryoyu da Hürrem'in üzerine şekillendirdiler ya, yani evet. Hristiyan bilmem ne falan filan böyle. Şu Mustafa meselesini çıkartalım ya. Ne kaldı, ne var konuşacak hakkında? Fakat o kadar konuşacak meselemiz var ki Hürrem Sultan'ı anlatırken. İşte hoş bir söz var. Bir yerde cehil hükümrandır, o yerde ziyayı hak nihandır. Bir yerde cehil hükümrandır. Eğer bir yerde hakimiyet hükmeden cehaletse, o yerde ziyayı hak nihandır. O yerde doğrunun kıvılcımları gizlidir, doğru ortaya çıkmaz. Bir yerde cehalet varsa doğru yoktur. İnsanlara ya kim bu Hürrem, şöyle 3-5 dakika anlat bakalım, Şehzade Mustafa meselesini de unut.
Evet.
Diyelim ve bize ne anlatacak acaba? Ne söyleyecek? Ne bilecek? İşte cehalet kol geziyor. Kimse de bilmiyor, tanımıyor. Hürrem Sultan neler yaptı? Neler yaptı? Ne eserler ortaya koydu? Vakfiyelerinde ne mesajlar verdi? Vakfiyelerinde neler yazdı? Vakfiyelerinde.
Evet.
Kaç yaşında vefat etti? Çocuklarına karşı nasıl bir anneydi? Süleyman'a bağlılığı nasıldı? Dilersen dediğin gibi
haftaya
bu konulara
tafsilatıyla
inşallah o konuda da devam edelim.
İnşallah.
Ve yine bir taraftan da Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatına da aynı şekilde konuşmaya ve anlatmaya inşallah devam ederiz.
İnşallah.
Ben TGRT FM dinleyicilerine İyi akşamlar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Efendim, çok teşekkür ederiz. Buralara kadar geldiniz, anlattınız. Sevgili dinleyicilerimiz, bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, kıymetli ilim adamı Profesör Doktor Ahmet Şimşir Gülbey hazırladı. Ana kumanda masasında sevgili Erdem Karagöz bulundu ve ben Deniz Fehim Harmanşa sundum. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.
Tarih ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.